Ayrım 20.
Devrimden tiksinenler 18. yüzyılın akılcılığına yükleniyor, felaketten onu sorumlu tutuyorlardı. Felsefe kılığına bürünüp geleceğe ve vahyedilmiş dine dönüş böyle ortaya çıktı. Adları pek duyulmuş Bonald'la Mestre'de bu kafayla yazdıkları eserlerini 1796'da Fransa dışında yayımladılar ilk kez. Her ikisi de Burke gibi 19. yüzyılda karşı devrimin kalemleri olarak ün kazanacaklardır. Ancak Jacobinizmin tarihine yardımcı anılar adlı eserin başarısı daha çabuk olacaktır. 1797'de yayımlanan o kitapta Abbé Baruel devrimi bir mason tertibi olarak göstermeye kalkıyordu. Akılcılığa karşı çıkanların sığındıkları bir kale de Jean-Jacques Rousseau'ydu. Geleneksel dine ve mistisizme sığınanlar da vardı. Katolik ruhban kendini derleyip toparlama çabasındaydı. Katolik disipline ayak uyduramayanlarsa bulanık görüşler arkasındaydılar. Zaman zaman peygamberler ya da meczuplar dolaşıyordu ortada. Bunlardan Suzanne Labrousse devrimin ilk yıllarında, Catherine Theo da üstelik terörün tam ortasında yığınla kafasız buldular arkalarından giden. Fransızların çoğu ise olayların akışını ve parti kavgaları arasındaki inceliği kavramaktan uzak oldukları için özet halinde görüşlerle birbirine hasım iki kampa bölünmüşlerdi. Devrimden yana olanlar vardı ya da ona karşı olanlar. Geleneksel aile, okul, kişisel ve kimi zaman mesleksel ilişkiler devrime muhalefeti yoğurdu durdu. Devrim dili ve konuşmalarla yazıların biçemini de etkiledi. Devrim edebi türler yarattı, yeni bir hitabete yol açtı ve siyasal gazeteciliği doğurdu. Öte yandan yazarlara da konular verdi. Propaganda, gazetenin, broşürün, geçitlerin ve bayramların yanı sıra tiyatrodan yararlandı. Soylulara, arkasından krala ve zaman zaman da ruhbana düşman olan, 9 Termidor'dan sonra da Jacobenliği yeren güncel piyesler pek dişe dokunur şeyler değildi. Uzun zaman afişlerde kalan, özgürlüğe armağan kuşkusuz en önemlisi oldu bunların. Direktuar döneminin sonlarında bütün eski büyük hatipler ölmüşlerdi. Revaçta olan uzlaşmacı konular ve klasik türlerdi. Öne çıkmış ama dehası olmayan kimi yazarlar geleneği sürdürüyorlardı. Gelenekse ölüyordu ve onu doğuran toplum yitip gitmişti ya da etkisi tükenmek üzereydi. Kolej eğitimi görmemiş yeni zenginlerle küçük burjuvazi, eski Yunan ve Latin kaynaklarından esinlenmiş eserlerden ya da onlara yapılan yollamalardan zevk alacak durumda değildiler. Zevk aldıkları daha çok melodramlardı ki romantik drama kaynaklık edeceklerdir. Hep hem de aynı coşkuyla okunan eser, 1787'de yayımlanan Bernardin de Saint-Pierre'in Paul ile Virginis'iydi. Revaç bulan halk ozanı türü, romantiklerin orta çağ için hayranlıklarının habercisiydi. Yabancı romantikler de okurların gözlerini büyülemeye başlamışlardı. İngiliz yazarın bir 30 yıl kadar önce uydurduğu Ossian'ın şiirleri, direktuar döneminde olağanüstü bir şöhret kazandı. Eski rejimin sonlarını simgeleyen antik çağa dönüş, edebiyatı yenilemiyordu. İlginç olan, devrimin şairinin olmaması. Bir tek André Chénier kalacaktır geleceği. Sanatsal yaratışta devrimin yıkıcı rol oynadığından söz edilmiştir. Aslında meclisler sanat eserlerini kimi zaman kendi haline terk etseler de onlara kol kanat gerekecek önlemleri de aldılar. Eski müzeler ve yeniden kurulanlar belgeleri ve sanat eserlerini toplayıp korudular. Ressamlar, desinatörler ve gravürcüler çağdaş olaylardan esinlendiler. David'in şaheserleri, bir Jeu de Pomme andı, bir öldürülmüş Mara bunun tanıklarıdır. Cumhuriyet bayramları da aynı devrimci anlayışın dile geldiği olağanüstü gösterilerdi. Şunu da eklemeli, David'in 1789'dan önce ve sonra sergilediği tarihsel tablolar, örneğin Horatius'lar ve Brutus'lar, bu anlayışla uzlaşan eserlerdi. kamu selameti emrindeki bir yurttaşlık erdemini yüceltiyorlardı hepsi de. Bununla beraber gelenek haklarından vazgeçmedi. Devrimci ateş, edebiyat ve plastik sanatlardan çok müziğe daha kolay gelip girdi. Gosek, Meül, Gretry bayramlar için marşlar bestelediler. Direktuar döneminde bile böyle besteler yapılıyordu. Cumhuriyetçilerin kendi şarkıları oldu. Rouge de Lille'in Marseillaise ile Marie-Joseph Chenier'in sözleri üzerine Meül'ün bestelediği yürüyüş şarkısı. Bunlar devrimden sonra da yaşadılar ve coşturdular. 2. Fransız devriminin anlamı. Batı tarihi önce 17. yüzyıldaki İngiliz devrimi olmak üzere bir devrimler çağına girer. Bu çağ 18. yüzyılda başta Amerikan Bağımsızlık Hareketi olmak üzere daha da yoğunluğuna yaşanır. Hemen hepsi de aynı hedeflere yönelip aynı sonuçlara varan bu devrimler içinde Fransız devriminin yeri ne? Nasıl yorumlamalı onu? Eski yorumlar. Fransız devrimi daha sürdüğü yıllarda Fransa içinde ve dışında yorumlara tabi tutuldu. Tarihçi olmaktan çok politika ve gazete yazarı olan kimi kalemler, devrimin kat ettiği yolu ölçmeye kalktı ve ortaya koyduğu sonuçlar hakkında hüküm verdiler. Görgü tanığı da olsalar ve yararlı şeyler de söyleseler, ya göklere çıkarırlar devrimi ya da tam karşısına geçerler. Konuştuğunda zehir saçan İngiliz Burke'ü hatırlatmış olalım. Fransız devrimi daha sonraki yıllarda serin kanlı yorumların konusu oldu. İlk ciddi eserler restorasyon döneminde 1814-1830 gericiliğe karşı mücadele ortamında yazıldı. Tarih her zamankinden çok daha fazla bir siyasal silahtı o dönemde. Çoğu kez burjuvaziden gelen serbest meslek sahibi tarihçilerin ortak konuları 1789'daki anlamıyla özgürlük düşüncesiydi. Her zaman olduğu gibi onlar da kendi dönemlerinden ve ortamlarından soyutlanmadılar. Ancak öyle de olsa kaynaklara inmeye çabaladılar. O yılların iki büyük devrim tarihçisinden Thiers'in Fransız devrimi tarihi 1823'te, Minier'inki de 1824'te yayımlandı. Bu her iki tarihçi de olayların yüzeyinde kalırlar ve eserleri aslında bir siyasal tarihtir. Devrime yukarıdan, meclislerin, komitelerin, partilerin açısından bakarlar. Onca çeşitliliği olan illerin tarihine rastlanmaz. Bu arada ne iktisadi gelişme ne de sosyal hareketler içinden halkın çıkarılıp atıldığı bir devrim tarihidir onlarınki. Onları Michelet ile Quine'nin romantik okulu izler. Michelet ile halk girer tarihe. Thiers ile Minier 1814 şartının benimsediği 1789'un eserini kurtarmak amacıyla eski ayrıcalıklılara karşı savaşan bir burjuvazinin tarihçileri ise Michelet demokrattır. Louis Blanc'la Quine de öyle. 1840'tan sonra kaygıların ekseni yer değiştirmiştir. Tarihçilerin ilgisi 1789 ve burjuva devrimine değil, halk devrimi ve 1793'e kaymıştır. Böylece köktenci bir eğilim taşıyan devrim tarihçiliği başlar Fransa'da. Bu tarihçiler demokrat, cumhuriyetçi ama aynı zamanda romantik ve spiritüalisttir. Thiers ile Minier, tarihin pozitif bakımdan incelenişine bağlıysalar Michelet sorar, nedir devrim? Ve şöyle verir yanıtını. Hakseverliğin tepkisi, ebedi adaletin gecikerek de olsa yerini buluşu, tanrısal yardımın yerine geçerek adalet hüküm sürmeye başlar onunla. Quine'ye göre ise yeni bir dindir devrim. Her ikisi için de Rabbani ve yazgısal bir olaydır o. Michelet için baş oyuncusunun halk olduğu bir dram. Liberal tarihçiler ve öykücü tarih grubuna bağlansa da Michelet aşar onları. Başta edebi yeteneğiyle sonra da etkisinde kaldığı olaylarla. Özellikle 1840'tan başlayarak yani demokratik atılımın yeniden hız kazandığı bir dönemde yazar tarihini. Ancak daha önce ve belki daha da derinliğine olarak Vico'nun, Herder'in ve Alman idealizminin etkisini yaşamıştır. Michele 1820'de Vico'nun yeni bilimini çevirdi. O da dostu Kine gibi Herder'le beslenmiştir. Volksgeist, milletlerin dehası kavramından yararlanır ki tarihsel gelişmenin zorunlu öğelerinden biridir bu. Michele 1847'den başlayarak Fransız devrimi tarihini yayımlamaya koyulur. Gerçek bir partizanın kitabıdır bu. 1789'daki halkın büyük umudunu ve Temmuz şimşeğinden çıkan büyük ışığı, 1792'deki yurtsever atılımı, 1793'teki mücadelenin dramatik niteliğini kimse ondan daha güzel anlatamadı. Halkın içinde yaşadı ve görgü tanıklarını dinledi, halkın özlemlerini dile getirdi. Çalışmasının sonunda şöyle der: "Devrim tarihinin ilk sayfasından son sayfasına değin tek kahramanı vardır, halk." Ateşli ruhuyla Michele devrimi canlandırmaktan çok yaşadı. Bununla beraber olayların görünüşünün arkasındakini de anlamaya ve açıklamaya çalışır ve tarihe bütünlüğüne bakar. Halk özlemlerinin gerçek kapsamını her zaman yakalayabilmiş midir? Değil. Bir yöntemi de yoktur. Ama Georges Lefebvre'in dediği gibi Michele pozitif bir çözümlemenin beceremeyeceği bir yaşam verir olaylara. Bu sıfatla tarihçilerimizin en büyüğüdür o. Ancak o türden bir deha ki ne yöntem bırakmıştır arkasında, ne araştırma programı, ne de öğrenciler. Kine ise dostundan farklı olarak anlatmaz. Devrim adlı eseri tarihsel olmaktan çok öğretiseldir. Tutkuyla, bir peygamber biçimiyle konuşur. Ona göre olayların ve oyuncuların arkasında kurumların ruhunu ve düşüncelerin yürüyüşünü yakalamaktır söz konusu olan. Tarih, düşüncelerin gerçekleşmesi olduğundan devrim özgürlüğü getirmiştir. Kine'ye göre devrim başarıya ulaşamadı çünkü şu ya da bu nedenle dinsel girişimleri başarıya ulaşamadı. Bir devrim, bütün düşüncelerin anahtarı olan dini değiştirmelidir önce. Kine'nin çabaları sonunda manevi bir niteliğe büründü. Ancak bu eleştiri ruhunu ve tarihçinin bilimsel dürüstlüğünü ortadan kaldırmıyor. Oller'ın da dediği gibi devrimin eleştirisini başlatmıştır o. Bir başka devrim tarihçisi Tocqueville bir filozof tarihçi oldu. Eski Rejim ve Devrim 1856, 19. yüzyılın hiç kuşkusuz en büyük ve en özgün eserlerindendir. Ancak Kine devrimden yana bir protestan olarak yazıyordu. Tocqueville ise tutucu bir Katolik olarak bakar olaylara. Kine gibi Tocqueville de devrimin eleştirisine eğildi. Kitabında olayların anlatımı yok, onların ve oyuncuların gerisinde düşüncelerin akışı ve kurumların ruhu vardır. Ne var ki Kine'nin konuşmaya başladığı noktada Tocqueville eserini noktalar. Devrimden Doğan Toplum adıyla tasarladığı bir kitabı ise yazmadı. Yalın bir biçem ve soğuk bir havayla yazdığı eseri alabildiğine belgelere dayanır. Bunun yanı sıra o zamana değin kabul edilmiş düşünceleri reddederek eski rejimi ve kurumlarını incelerken devrimin kökenlerini, hatta niteliklerini bulur. Böylece sürekliliği yakalar. Kolektif anlayışlara ve sosyal davranışlara dikkatini yoğunlaştırıp 18. yüzyılda Fransızların iki temel tutkusu üzerinde ısrar eder. Biri eşitsizlik karşısında duydukları kindir bunun, öteki özgür yaşama istekleri. Ancak burjuvazinin gelişmesine ve isteklerine daha çok dikkat kesilse de halk devriminin istediklerine çok daha az duyarlıdır. Başka kimi noktalarda da eleştirebiliriz onu. Öyle de olsa Tocqueville'in eseri belge ve olay yığınlarının üzerine yükselerek ana çizgilerini elde etmiş ve tarihin süreklilik gösterdiği noktaları yakalamıştır. 70'li yıllarda 1830 ve 1848'leri yaşamış olan tarihçiler ölürler. 1870-1871 olaylarının sonucu sessizlik ve acılar içinde yaşamı terk ederler. Guizot 1874'te ölür ve aynı yıl Fransa için duyduğu büyük kaygılar içinde çırpınarak Michele. Yeni tarihçi kuşağı yaşanan olayların derinliğine etkisi altındadır. Ama ters yönde. Bu kuşak yenen ülkenin rahle-i tedrisine oturur. Siyasal kaygılar baş gösterir. Eski kurumlarda Fransa'yı yeniden yaratmaya yarayacak en iyi şey neyse onu araştırmak söz konusudur. Dahası 1870 yılının felaketleri, sosyal korku bu aydınlar kuşağına damgasını vurur. Halk kitlelerinin tarihe girişi, sosyalist düşüncelerdeki gelişme, 1871 komün dramı tarihçileri düzenden yana olanların saflarına getirip sokar. 1820'lerin liberalleri, 1840'ların demokratlarından sonra tutucular sahnededir. Sosyal demokrasi onları korkutur, daha da fazla olarak sosyalizm. Ten, çağdaş Fransa'nın kökenlerini böyle bir ortamda yazıp yayımlar. İlk cildi 1875'te çıkan bu kitap, bir aşağılama, bir kin eseridir. Çoğu kez ilk kaynaklara gitmez, ikinci elden yazarlardan, o da kafasına uygun olanları alır, onlarla yetinir. Açıklamak yoktur, tanıtlamak vardır. Öyle olunca da eleştirisi saygınlığını yitirir. Sosyal düzeni savunma kaygısıyla Ten, burjuvaziye karşı soyluları, halka karşı da burjuvaziyi tutar. Devrime gerekçe olarak buldukları da burjuvazide açgözlülük, halkta kan dökme güdüsüdür. Öyle olunca da yığınla karikatür. Mara bir delidir ona göre. Danton bir barbar, Robespierre sonradan görme bir ukala, Napolyon da bir paralı asker. Devrim bir alkolik kudurganlık bunalımı. Napolyon'un yeniden örgütleyişinin sonunda ortaya çıkan toplumda bir kışla. Savaşı ve sonuçlarını bilerek bir yana bırakıp yalnızca iç mücadeleler ve sorunlar üzerine eğilen Ten, devrimin bütün tarihini çarpıtır, bozar. Karşı devrimle yabancıların bağlaşıklığını, aristokratların tertibini, dışarıya kaçanların silahlanışını, her yanda kol gezen ihaneti sükutla geçiştirip büyük bir ulusal savaşın gerçekleri karşısında susar. Fransız devrimine böylesi bir yaklaşımı Kine çok önceden mahkum etmiş ve şöyle demişti. Orduların ortaya koyduğu görünümden içerideki görünüm ayrılırsa kudurgan bir halk görülür içeride ama kudurganlığının nedeni görülmez. Bununla beraber halk hareketlerine korku kadar kinle de yaklaşsa onlardaki karmaşıklığı da göstermiş oldu. Sosyal psikolojiye eğilme zorunluluğunu duyurması bakımından Ten Fransız devrim tarihçileri arasında her şeye karşın bir uyarıcı oldu. 1901 ile 1904 yılları arasında yayımlanan Jaurès'in Fransız devriminin sosyalist tarihi, devrimle ilgili son büyük girişimdir. Asıl bilimsel gelişmeler Jaurès'den sonra ve bir bölümüyle onun etkisi altında başladı kesinlikle. Gerçekten 19. yüzyılın son onlu yılları kapitalist ekonominin açılış ve zafer yıllarıdır. Ona koşut olarak da işçi hareketinin ve sosyalist düşüncelerin sonuçlarından biri şu oldu bu gelişmenin. Tarihçiler gitgide daha fazla halk sınıflarına çevirdiler gözlerini ama Ten'den çok daha farklı bir görüşle. Onların yaşam koşullarını incelemek ve eylemlerinin etkilerini anlamak söz konusuydu artık. Özetle iktisadi ve sosyal olaylar tarihçinin dikkatine gelip dayatıyorlardı kendilerini. Gerçi 19. yüzyılın tarihçileri de onları unutmuş değillerdi. Ancak Jaurès'ydi ki Fransız devrimine iktisadi ve sosyal temelini kazandırmıştır. Kitabına bu adı verişini kınayanlara verdiği yanıtta niyetinin Fransız devriminin olaylarını halka, işçilere, köylülere anlatmak olduğunu söylüyordu. Ona göre Fransız devrimi öyle bir tarihte olup bitmiş, amaçsız ve sonuçsuz bir olay değildi. Demokrasinin ve kapitalizmin gelişimine kapıları açarak Fransız devrimi proletaryanın giderek sosyalizmin gelişini dolaylı olarak hazırladı. Eserinin girişinde tarih yorumunu Marx'la materyalist ve Michelet ile mistik bir açıdan yaptığını söylese de bir yerde Marx'ın ışığında yazdı. Onun yöntemine ne dereceye kadar uyduğu tartışılabilir. Ancak iktisadi koşulların üretim ve mülkiyet biçiminin tarihin temelini oluşturduğunu biliyordu. Ona göre de toplumun iktisadi yapısı, siyasal biçimleri, sosyal örfleri ve hatta düşüncenin genel yürüyüşünü belirliyordu. Olayları bu anlayışla eğildi ve sonuçlar çıkardı. Bunu yaparken insanı da unutmadı. İktisadi bir yoruma da bağlansa tarihin manevi bir değeri olduğunu görmezden gelmedi. Jaurès'in Fransız devrimi onuruna tek başına diktiği anıt bugün de gücünü, büyüklüğünü sürdürüyor. Bu bilimsel eser Fransız devriminin bilimsel tarihçiliğinin yolunu açmanın da onurunu taşıyor. Ya ondan sonraki gelişmeler? Apayrı bir incelemenin konusudur bu. Fransız devrimi ve burjuva devrimler. Feodalizmden kapitalizme genel geçişin zorunlu bir aşaması da olsa, Fransız devrimi benzer çeşitli devrimler karşısında, eski rejimin sonlarındaki Fransız toplumunun kendine özgü yapısından gelen özel nitelikler taşıyor. Ne var ki bu nitelikleri yadsıyanlar oldu. Gerçekten Amerika'da R.R. Palmer ve Fransa'da J. Godeschaux gibi kimi tarihçilere göre Fransız devrimi Amerika'daki İngiliz kolonilerinde 1763'ten az sonra başlayan 1787 ve 1789'da Fransa'ya erişmeden önce İsviçre, Pays-Bas, İrlanda devrimleriyle uzayıp giden, batılı ya da daha doğru olarak Atlantik dünyasına ilişkin bir devrimin bir görünümüdür. Bu devrim Fransa'dan sonra da yeniden Pays-Bas'a sıçramış, Ren Almanya'sını, İsviçre'yi, İtalya'yı içine almıştır. Okyanusun batı ekonomisinin yenileşmesinde ve kolonilerin batıca sömürülmesinde oynadığı önemli rol göz ardı edilemez kuşkusuz. Öyle de olsa Fransız devrimi ile İsviçre, Pays-Bas ve İrlanda devrimlerini aynı kaba koyunca Fransız devriminin derinliği, boyutları ve yol açtığı ani değişiklik küçümsenmiş olur. Sonra bu görüş Fransız devrimini kendine özgü iktisadi, sosyal ve ulusal içerikten boşaltmakla Jean Jaurès'den sonra Georges Lefebvre Day'in bir yarım yüzyıllık devrimci tarihçiliği de yok sayıyor. Bununla beraber daha önce Tocqueville şöyle bir soru sormuştu. Niçin birbirine benzer ilkeler ve siyasal kuramlar Birleşik Devletleri sadece bir hükümet değişikliğine götürmüştür de Fransa'yı toplumun kökten değişikliğine zorlamıştır? Sorunu böylesine koymak siyasal ve anayasal bir tarihin yüzeysel görünümünü aşmak demekti. Belliydi ki iktisadi ve sosyal gerçeklikleri ulusal özellikleri içinde erişilmek isteniyordu. Buradan kalkarak Pays-Bas'daki, İngiltere ve Birleşik Devletler'deki değişikliğin koşulları ve görünüşleri arasında bir karşılaştırma yapalım ve Fransız devriminin bu değişiklikler karşısındaki yerini belli etmeye çalışalım.